Ayrım 28, sayfa 292. Gittiği okulda sürüyle sanatsal etkinlik vardı. Tiyatro, Alaturka'dan klasik batı müziğinden tutun caza kadar değişik müzik yapan gruplar, edebiyat kulüpleri, tartışma grupları. Sude tiyatro grubunda dekor yapımında çalıştı. Caz kulübünde caz dinledi. Klasik müzik topluluğunda keman çaldı. Tartışma grubunda ise kendinden büyük sınıfta bir gence gönül düşürdü ve karşılık buldu. Ne iyi etmişlerdi onu bu okula yollamakla. O yaz tüm aile Gerhard dedenin Side'deki yazlığında buluştuklarında Sude tatlı ve mutlu bir genç kıza dönüşmüştü. Ergenlik sivilcelerinden de eser kalmamıştı. Dedesi gibi artık emekliye ayrılmış olan bazı Alman hocalar da sahilini, denizini ve arkeolojik kalıntılarını keşfettikleri bir yeryüzü cenneti olan Side'yi birkaç yıldan beri mesken tutmuşlardı. Bazısı kışı da orada geçirirken, Şilimanlar Haziran başında gelip Ekim sonuna kadar kalıyorlar, Ankara'dan ve Amerika'dan tatile gelen çocuklarını, torunlarını ağırlıyorlardı. Hep birlikte akşam yemekleri yeniyor, gün batımlarında bahçesi en geniş olan evde maestroluğunu Hirsch'in yaptığı adeta küçük bir oda orkestrası oluşturulup müzik yapılıyordu. Sideliler onlara çalgıcılar adını takmışlardı. Ender de olsa zaman zaman toplaşır, çaldıkları müziği dinlemeye gelirlerdi. İşte o zaman çalgıcılar çalmakta oldukları eseri yarıda keser, Sidelilere neşeli, oynak parçalar çalarlardı. 1972 yılının Temmuz ayıydı. Çalgıcılar bir hafta sonra aralarına katılmasını bekledikleri Profesör Zuckmayer'in hiç beklenmedik vefat haberiyle sarsıldılar. Sude, keman hocasının öldüğünü duyunca hıçkırıklara boğuldu. Türk dostu profesörün Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katılmak üzere Hirsch ve Gerhard o gece arabayla Ankara'ya doğru yola çıkmaya ve cenaze törenine yetişmeye karar verdiler. Hocasının acı haberini duyduğundan beri ağlayıp duran Sude de onlara katılmak istedi. Hirsch ve Gerhard, Hirsch'in Murat marka arabasında Sude'yi arka koltuğa oturtup yola düzülürlerken, Suzan bir elinde bir yastık, diğerinde bir kapsuyla koşturdu. Yastığı başının altına koyması için kızına uzattı. Suyu arabanın arkasından savurmak üzere hazırlandı. "Annem de şunu yapmasa olmaz," dedi Sude. "Bu çok güzel bir Türk adetidir," dedi arabayı kullanan Hirsch. "Su gibi git, su gibi dön," demek. "Anlamını biliyorum Hirsch amca, ama faydası var mı?" "Sağ salim dönersek yeniden konuşuruz." "O hala bir ergen," dedi Gerhard. "Dolayısıyla her şeye itiraz etme hakkı var." Sude, "Ben bir genç kızım," dedi ve bir daha da konuşmadı. İki arkadaş bir süre gittikten sonra aralarında sohbete başladılar. Ne konuşurlarsa konuşsunlar, konu dönüp dolaşıp Zuckmayer'e geliyordu. "Çekmediği kalmadı zavallının," dedi Gerhard. "Biz Türk uyruğuna geçtiğimiz için paçayı kurtardık seninle ama o başvurduğu halde nedense bir türlü TC kimliği alamamıştı. Bu yüzden 1944'te Alman uyruklular entegre edilirken Kırşehir'e gönderildi ve tam 18 ay gözaltında kaldı." "Sen orada yaptıklarını biliyor musun?" diye sordu Hirsch. "Gözaltındaki diğer Almanlar arasında müziğe yatkın olanları seçip bir koro kurmuş. Müzik aşkı işte buna derim ben. Onları Kırşehir imkanlarında çalıştır, konser verecek kıvama getir, her hafta sonu bir konser hazırla. Ha, bu arada Kırşehirlileri de davet ediyorlarmış konserlerine. Gelecek olurlarsa bizim Sideliler için yaptığımız gibi neşeli, hızlı tempolu ve folklorik şarkılara geçiyorduk," diye anlatmıştı. "Ya sen Kırşehir'de kaldığı sürece Kızılay Yardım Fonu'ndan ayda 20 lira yardım parası aldığını biliyor muydun?" "Sahi mi? Yemin ederim, artık bozdurup kim bilir nelere harcamıştır. Birazını da tasarruf etmiştir." Gülüştüler. Sude'nin uyuduğunu zannettikleri için aralarında rahatça konuşuyorlardı. Diyeceksin ki Kırşehir'de parayı nereye harcayacak? En müthiş, en güzel dirnenin, dipnot, fahişe, fiyatı hadi olsun 3-5 lira. Benim bildiğim Zukmayer pazarlıkta eder. Kahkahalar attılar. Sude uyanacak, yavaş olalım, dedi Gerhard. Ben uyanığım zaten, dedi Sude. Aa, sen bizi mi dinledin? Niye dinlesin? O uyuyordu, değil mi kızım? Biz gülünce uyandı, dedi Hirsch. Uyumuyordum. Dirne nedir büyük baba? Şimdi kızım, madem uyanıksın öğren bari. Bu keman hocan senin çok önemli bir müzisyendi. Osmanlılar döneminde Batı müziğinin önünü nasıl Donizetti Paşa açtıysa, Cumhuriyet döneminde de klasik Batı müziğini yaygınlaştıran bence kesin Zukmayer'dir. Ankara'ya bizden birkaç yıl sonra geldi ve Gazi Eğitim Enstitüsü'nün müzik bölümünü kurdu. Sen de çok şanslıydın öğrencisi olduğun için. Dirne nedir büyük baba? Hirsch araya girdi. Sudecik, biliyor muydun Kırşehirliler Zukmayer şehirlerinden ayrılırken ona büyük sevgi gösterilerinde bulunmuşlar, armağanlar, hatıralar vermişler. O da Türkleri çok severdi. Hatta 1950 yılıydı galiba. Karısı ve kızı Almanya'ya döndüler. Fakat o öğrencilerini bırakamayıp kaldı. Ve enstitüde kendisine ayrılan bir odada yatıp kalkmaya başladı. Sen gitmiş miydin odasına hiç? Gittinse Kırşehir hatıralarını görmüşsündür. Hiç ses gelmedi arkadan. Gerhard dönüp baktı. Kız bu kadar yüksek dozda Zukmayer'e dayanamadı, uyumuş, dedi. Dilerim uyandığında Dirne'yi unutmuş olur. Bence sen makul bir açıklamaya hazırlan dostum, bakarsın hatırlar. Arabada uyuyakalan kızı kalacakları otelin önüne geldiklerinde zor uyandırdılar. Sude, büyük babasıyla girdiği otel odasında cam kenarındaki yatağına zor yürüdü, küçük çantasındaki geceliği üzerine geçirdiği gibi sızdı kaldı. Sabah Gerhard torununu yine zorlukla uyandırdı. Suzan bu kadar uyku düşkünü müydü, hatırlayamıyordu. Gazi Eğitim Enstitüsü'ndeki törene gitmek üzere taksiye binerlerken Sude hala uyukluyordu. Fakat törende birkaç yıldan beri hiç karşılaşmadığı Kurt Lütfü Heilborn'a rastlanınca gözleri fal taşı gibi açıldı. Kurt, botanikçi Profesör Heilborn ile asistanı Mehpare Başman'ın oğluydu. Çift 1948'de evlenmiş, Kurt 3 yıl sonra doğmuştu. Sude çocukken Kurt'a çok hayrandı ama oğlan kendinden 5 yaş küçük kıza hiç yüz vermezdi. Sude kendini tanıtınca Kurt Lütfü şaşırdı. Uludağ'a çıktıkları bazı hafta sonlarında peşinden koşturup duran asalak çocuk çok güzel bir genç kız olmuştu. Tören salonundaki koltuklara yan yana oturmaları Hirsch'in gözünden kaçmadı. Gerhard'ın yanına gidip "Paçayı kurtardın azizim," dedi. Sude kendine yeni ilgi alanı buldu. Gerhard pek oralı olmadı. O anda çok duygusal bir an yaşamaktaydı. Yıllar önce bu ülkeye aynı kaderi paylaştıkları için birlikte gelmiş olanlar, emekli olduktan sonra Türkiye'nin ve dünyanın değişik yörelerine dağılmışlardı. Şimdi bu cenazede hayatta kalanların bazıları, kimi fazlasıyla çökmüş, kimi dinç kalmayı başarmış, kırlaşmış saçları, hafifçe kamburlaşmış sırtlarıyla bir aradaydılar. Uzaktan matematikçi Prager'i ve diş hekimi Profesör Kantarovic'i görür gibi oldu. Hayret, onun Bonn'a yerleştiğini duymuştu. Demek ara sıra geliyormuş buraya da. Suzan'la Peter'e yaptığı diş telleriyle dişlek olmalarını önleyen Kantarovic'in bir de komik hikayesi vardı. İran Şahı Pehlevi 1934 yılında Türkiye'yi ziyaret ederken Atatürk'e dişlerinin çok güzel olduğunu söylemiş. O da dişlerimi çok marifetli bir Alman profesöre borçluyum diye cevap vermiş. Sonuçta apar topar evinden alınan Kantarovic Dolmabahçe'ye getirilmiş, güvenlik açısından dişçi koltuğu ve takımları da muayenehaneden sökülüp saraya taşınmış ve Kantarovic Şah'a mükemmel bir protez yapmış. Gerhard bu hikayeyi duyduğu günü hatırlayınca gülümsedi kendi kendine. Sonra da Hirsch'le 1933 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda yan yana boğaza baktıkları anı düşündü ve şükretti. Hayatta kalmışlar, yüzlerce öğrenci yetiştirmişler, çoluk çocuğa kavuşmuşlardı bu ülkeye gelenler. Arada ne sıkıntılar yaşamış olurlarsa olsunlar, kader onlara cömert davranmıştı gerçekten. "Dalgınsın," dedi Hirsch. "Sana senin torun arkadaş edinmiş dedim az evvel." Hirsch'in işaret ettiği yöne baktı ve Sude'nin yanına oturmuş onunla konuşan kurtu gördü. Yanlarına gitmek üzereyken biri omuzuna dokundu, döndü. "Aa, Kozvik. Hala ne kadar yakışıklıydı ve yaşlanmış haliyle şu anda Atatürk'e daha da çok benziyordu üstelik." Kozvik'i Frankfurt'a yerleştiğinden beri görmemişti Gerhard. Kucaklaştılar. "Kucaklaşmamız bizim iyice Türkleştiğimizin delilidir," dedi Kozvik. "Alman kalsaydık sadece el sıkışırdık." O da kendisi ve Hirsch gibi Türkçeyi mükemmel öğrenmeyi başarmış gerçek bir Türk dostuydu. "Sevgili arkadaşım, seni çok iyi gördüm. Kelaynakların nasıl?" "Ben ve kuşlar iyiyiz de Leonor rahatsız. Bir ara seninle konuşmak isterim Gerhard," dedi Kozvik. "Mezarlıktan çıkışta mutlaka konuşalım. Ben ve Hirsch Antalya'dan arabayla geldik. Trene, uçağa filan yetişecek değiliz." "Elsa ve çocuklar nasıl?" "İyiler. Benim torunlardan biri Sude. Bak şurada kurtun yanında oturuyor." Gösterdiği yöne baktı Kozvik. "Ne kadar büyümüş. Elsa'nın gençliğini çok andırıyor." Ayaküstü sohbetleri biraz daha uzun sürdü ama Gerhard'ın canı Leonora'ya iyice sıkılmıştı. Hirsch dönmek için aceleci davranırsa Sude'yi onunla gönderir, belki kendi bir başka vasıtayla dönerdi Side'ye. Kozvik'in karısının derdini mutlaka öğrenmesi, çare bulmak için elinden geleni yapması gerekiyordu. Kozvik, Manyas Kuş Cenneti ve Kelaynak denince akla ilk gelen isimdi. Urfalı bir öğrencisinin anlattığı uzun gagalı, siyah tüylü kuşların peşine düşerek bu kuşları inceleme altına alan ünlü jeoloğun bir başka keşfi de Manyas Kuş Cenneti'ydi. Yine onun sayesinde 1959 yılında Manyas Kuş Cenneti Milli Park ilan edilmişti. Siması Atatürk'ü andıran ve bununla çok iftihar eden Kozvik'e Gerhard, "Yaşlanmak sana yaramış," diye göz kırptı. "Şimdi daha çok benzemişsin." "Ona kimse benzemez," dedi Kozvik. Tören başlamak üzereydi. Hepsi sessizce yerlerine geçip oturdular. Çok hüzünlü bir hava vardı salonda. Bazıları sıra bundan sonra hangimize gelecek diye geçiriyordu içinden. Ne de olsa aynı ekibin en gençleri 70'lerini sürmekte olanlardı. Ankara dönüşünden yaklaşık 10 gün sonraydı. Peter karısı ve çocuklarıyla tatilini geçirmeye Side'ye gelmişti. Bütün aile plajda kumlara serilmiş deniz keyfi yapıyorlardı. Elsa sahilde koşuşturan çocuklarıyla torunlarını göstererek "Şu hale bak Gerhard," dedi. "Biz Yahudi bir Alman çifttik ama Amerikalı bir oğlumuz, Türk kızımız, Hristiyan ve Müslüman torunlarımız var." "Bu nasıl kadermiş?" "Renkli bir kadermiş Elsa. Bizim hayat çizgimizi biz değil, Hitler çizdi." Gerhard Schliemann pek de şikayetçi görünmüyordu kaderinden. Sude artık hep harika geçen yaz tatillerinin sonunda özlediği okuluna sevinçle dönüyordu. Dersleri iyiydi ve Almanca dersinden aldığı yüksek puanlarla ortalamasını daha da yukarıya çekiyordu üstelik. Hafta sonları babaannesine çıkıyor, her pazar sabahı Hirsch amcanın evine keman çalmaya gitmeden önce anne babasıyla telefonda konuşuyor ve ara tatillerinde onları görmeye Ankara'ya gidiyordu. 1 Mayıs günü telefonda annesinin sesini ağlamaklı duyunca, "Anne, sesin çok üzgün geliyor, neyin var?" diye sordu. "Hiç sorma, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm cezasını infaz ettiler. Perişanız babanla. Gencecik, delikanlı çocuklar. Sesi titrediği için sustu Suzan. Onlar sizin öğrencileriniz miydi? Şart mı öğrencimiz olmaları, nasıl bir soru bu? Ne bileyim, sanki çok yakının ölmüş gibi üzülüyorsun da. Sude, kulaklarıma inanamıyorum, dedi annesi. Telefon kapandıktan sonra, bizim kızımız niye bu kadar duyarsız oldu Demir? Nerede hata yaptık biz? Diye sordu kocasına. Galiba çocuğu siyasetin içinde fazla yüzdürdük. Ben babama ticaretten başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor diye tepki duyardım. Sude'de sanırım tam tersi oldu. Kızı siyasetten, sağcıdan, solcudan nefret ettirttik. Bize tepkisinden gerici mi olacak bu şimdi? Hayır, bence siyasetin tamamen dışında kalacak, dedi Demir. Ve aynen öyle oldu. Ne o yılların ünlü sloganı, toprak işleyenin, su kullananındır ve sloganın sahibi Ecevit, ne siyaset çizgisinin diğer ucundaki Erbakan'ın kurduğu aşırı muhafazakar Milli Nizam Partisi ilgilendirdi onu. Bunlar annesiyle babasının meseleleriydi. Bu yüzden siyasi rant getireceği için köpürtülmeye başlayan aşırı dinciliğin ve neticesi olarak Yahudi düşmanlığının tohumlarının saçılmaya başladığının farkına dahi varmadı. Tek fark ettiği, Robert Kolej'den mezun olacağı yıl Karaköy Meydanı'nda duran Güzel İstanbul heykelinin hükümet ortağı MSP tarafından Türk anasını hayasızca teşhir ediyor gerekçesiyle kaldırılmasıydı. Buna kahkahalarla güldü ve ne saçmalık dedi sadece. Aynı yıl MSP'nin genel ahlaka aykırı gerekçesiyle 3 önemli turistik projeyi engellediğini hiç bilmedi. Oysa Suzan Türkiye'de bir şeylerin değişmekte olduğunun farkına varmaya başlamıştı. Bu sefer olanlar yıllardır alışık olduğu sağ-sol çekişmelerinden başka bir şeydi. İnsanların tenkit ettikleri takdirde suçlanacakları tuhaf bir ruh hakim oluyordu memlekete. O ruhun nasıl bir şey olduğunu 1974 yılında kızıyla birlikte öğrendiler. Sude, münazara grubunda tanıştığı yakışıklı gençle önce karşıt takımlarda tartışmış, sonra anlaşmış, hafta sonları aynı arkadaş grubuyla sinemaya, tiyatroya ve evlerde düzenlenen partilere gitmeye başlamıştı. Akıllı ve sempatik bir çocuktu Enver. Annesine söz etmişti ondan. Pazar telefonlarının birinde annesi sormuştu, bizim Enver kadar yakışıklı mı diye. Bizim Enver, yani Hirş amcasının oğlu, uzun boylu bir bitirimdi. Yok, onun kadar yakışıklı değildi ama nasıl söylesin, çok hoştu. Güzel bir gülüşü vardı ve Sude'ye değer veriyordu. Bir de hırslıydı. Babasından daha başarılı ve daha zengin olmak istiyordu ki bu babaannesinin ona sürekli metine ettiği bir hasletti. Aşık mısın ona? Anneciğim, senin babama olduğun gibi değil ama ondan hoşlanıyorum. Benim aşkımın ne kusuru var ki? Babamla seninkine kara sevda deniyor. Bitmeyen, ölmeyen aşk. Beşikten mezara kadar. Benimki makul dozda bir aşk. Hadi hayırlısı o halde. Ne zaman görürüz bu makul aşkı? Diploma törenimde tanıştırırım, demişti Sude. Suzan o akşam kocasına, bizimki galiba aşık oldu, demişti. Bunu duyduğuma sevindim, diye yanıtlamıştı Demir. Sen duygusuz olmasından korkuyordun. Bak, varmış işte duyguları. Enver'in kimin nesi olduğu, nereden geldiği, babasının işi gücü ise annesinden çok babaannesinin merak ettikleriydi. Torununun verdiği bilgiden tatmin olmuştu Bediye Hanım. Enver Semercioğlu bir gıda fabrikatörünün oğluydu. Aile taşralıydı ama servetleri büyümeye başladığında İstanbul'a yerleşmişlerdi. Enver tahsiline İstanbul'da devam etmişti. İki kız kardeşi vardı. Bediye Hanım'ın hesabıyla babasının işinin başına elbette kız kardeşler değil o geçecekti. Biricik oğlu Demir gönlüne göre biri olamamıştı ama siyasetten uzak duran, işinin başında durup para kazanan, torununa rahat bir hayat yaşatacak bir damadı neden olmasın? Oh, ne güzel, demişti. Oğlumdan görmediğimi torunumdan görürüm. Ayrım Sonu, sayfa 301.